إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayının başlamasından ötürü tefsir dersine bu haftalık ara verip Ramazan'la ilgili konuşmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin "Men sâme Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih" buyurduğu o ay yeniden Müslümanları kuşattı. Her kim ki Ramazan'a iman eder, sevabını Allah'tan umar, o şekilde Ramazan ayında oruçlu olur ise, Allah Azze ve Celle onun geçmiş günahlarını bağışlar. Allah Resulü'nün ifade etmiş olduğu şekilde, Ramazan bu kadar ehemmiyetli, bu kadar önemli ve bu kadar büyük bir fırsat olarak görülmeli. İman ile sevabını Allah'tan bekleyerek oruçlu olunulacak olursa Allah Azze ve Celle'nin geçmiş günahları bağışlayabileceği ifade olunuyor. Bu kadar önemli bir ibadet ve Müslümanların bu ayı müşahede ettikleri zamanlarda ne üzerinde durmaları gerektiği, neye daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ve bu ayın ehemmiyetini, bu ayın neden Ramazan diye isimlendirilmiş olduğunu, bu ayda nefislerin ıslahının ne kadar önemli olduğunu, bunun bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini, bütün bunlar üzerinde duracağız. Allah Azze ve Celle, madem ki Resulünün lisanıyla bu Ramazan ayının evveli rahmettir, ortası mağfiret, sonu ise azaptan, nardan, ateşten kurtuluştur buyurmuş. Allah Azze ve Celle peygamberine bu şekilde söyletmiş. Ramazan ayına dikkat edilmesi için, önem verilmesi, değerlendirilmesi, kıymetin bilinmesi için, madem ki Allah Azze ve Celle bu şekilde söyletmiş ise, o halde önem vermek, onun başındaki rahmetinden istifade etmek, ortasındaki mağfiretten ortasındaki mağfiret yani Allah'ın bağışlamasından istifade etmek, sonunda ise, Ramazan'ın sonuna kavuştuğumuzda ise cehennemden kurtulmayı Allah'tan ümit etmek, Allah'tan bunu istemek, bu şekilde bir Ramazan ayı geçirmek. Ramazan kelimesi bir görüşe göre Allah'ın isimlerindendir. Esma-ül Hüsna'dandır, Esmaullah'tandır. Bir kanaat bu şekilde, ondan ötürü Behaki'nin de zayıf dediği bir hadiste Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Ramazan geldi demeyin, Ramazan gitti demeyin. Ramazan ayı geldi, Ramazan ayı gitti deyin. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerindendir. Yani Allah geldi, Allah gitti denilmeyeceği gibi Ramazan geldi, Ramazan gitti de denilemez manasında Allah Resulü'nden bu şekilde bir zayıf rivayet de olsa nakledilmiştir. Bu görüşe göre Ramazan Allah'ın isimlerindendir, Allah'ın ayı demektir. Ve ikinci kanaate göre ise Esma-ül Hüsna'dan değil, Esmaullah'tan değil, bu kelime ayların isimlerinden, 12 aydan bir ayın ismidir. Ekseriyetin kanaatine göre de doğrusu budur. Aylardan bir ayın ismidir. Ve Ramazan kelimesinin nereden alınmış olduğu, hangi kelimeden alınmış olduğu üzerinde de birkaç görüş beyan edilmiştir. Ramazan, yani Ramazan, bir kanaate göre Ramadi kelimesinden alınmış, bir diğer kanaata göre Ramad'dan alınmıştır. Ramadi kelimesinden alınmış ise, o takdirde mana şöyle olmuş olur. Yaz mevsiminin sonunda, kış mevsiminin başlangıcında, güzün başlangıcında yağan yağmur nasıl ki tozları temizliyor ise, işte o yağan yağmur adı bu idi, Ramadi idi ve o yağan yağmur gibi Ramazan ayı da böyle günahları temizlediği için, yıkadığı için ona da bu isim verilmiştir. Nasıl ki yani yağmur yeryüzünü temizliyor, tozları temizliyor ise Ramazan ayı da aynı şekilde günahları temizlediğinden dolayı ona o kökten alınmış olan bu kelime ile ifade etmişler. Ramadi kökünden almışlar ve Ramazan yapmışlar. Yani nasıl ki o yağmur temizliyorsa Ramazan ayı da o şekilde temizliyor manasında kullanmışlardı. İkinci kanaata göre ise Ramadi'den alınmamış, Ramad kökünden alınmıştır bu kelime. O zaman da güneşin o çok şiddetli olduğu zamanlarda, yaz mevsiminde, gündüz vaktinde, öğlen vaktinde nasıl ki taşları kızdırır ya güneş, hani kumları çok kızdırır, ısıtır, hararet yükselir ya ve basılan ayaklar yanar ya, hani işte aynen öyle. Ramazan ayı da günahları böyle yaktığı için ona Ramad'dan alınmış ve Ramazan denilmiş. Nasıl ki yani güneş böyle o hararet nasıl ki yakıyor ise ayakları, o taşın harareti nasıl yakıyorsa Ramazan da bu şekilde yakar, günahları yakar manasında Ramad'dan alındığı söylenilmiştir. Araplar daha evvel kendi eski lügatlarından bazı kelimeleri yeni lügatlarına alırken, lügatlarını biraz daha tanzim ederken, biraz daha düzgünleştirirken, daha ilmi hale getirmek için çalışmalar yaparlarken, şairler bu mevzular üzerinde dururken, işte o zaman aylara isim vermek vakti geldiğinde, her bir şeye yeniden isim vermek istiyorlardı. Eski Arapçada, kadim Arapçadaki bazı kelimeleri yeni Arapçaya naklediyorlar. Tabi bu dediğim peygamberimizden çok önce olan bir hadise. O kelimeleri naklederken o zamanda neye uygun görüyorlarsa ona göre naklediyorlar, ona uygun hale getiriyorlardı. İşte 12 ayın ismini verirken de o sene bu işlemin yapıldığı sene, Ramazan ayı çok şiddetli sıcağın olduğu bir mevsime denk gelmiş idi. İşte o zaman ondan dolayı çok sıcak manasında, sıcak ay, yakan ay manasında Ramazan dediler adına. Demek ki kadim Arapçadan daha sonraki Arapçaya, bizim için eski bile olsa onlar için yeni diyebileceğimiz Arapçaya geçirirken, o ayda nasıl bir durum var ise onu dikkate aldılar ve ona göre isimler verdiler. İşte Ramazan da bu şekilde o sene çok sıcak olduğundan, öyle bir mevsime denk geldiğinden dolayı şu anda bizim içinde olduğumuz mevsim gibi, ya da 3-4 sene sonraki mevsimler gibi geriye doğru gidecek, Ağustos'un 10'una gelecek, Ağustos'un başına gelecek, Temmuz'un ortasına gelecek, çok sıcak mevsimlere rastlayacak ilerideki yıllarda. İşte aynen o şekilde onlar da öyle bir zamana rastlamışlardı ve işte o zaman ondan dolayı adını da Ramazan koymuşlardı. Yakan ay manasında yani. Yakıyordu çünkü o tarihlerde de Ramazan ayı, Ramazan mevsimi. Bu şekilde bir takım tahminlerde bulunuluyor. Ramazan kelimesinin iştikakı konusunda, hangi kelimeden alındığı ve neden bu ismin verildiği hususunda bir takım tahminlerde bulunuyor lügat alimleri. Eğer Esmaullah'tan ise demek ki Allah Azze ve Celle'nin böyle bir ismi de var. Tirmizi rivayetinde 99 isimde geçmeyen demek ki bu şekilde isimler var. Zaten o rivayette geçmemiş olan başka isimler de başka rivayetlerde geçmektedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin isimleri 99 tanedir demek doğru olmaz. Allah'ın isimlerini ancak Allah bilir. Fakat bize o rivayette sadece 99 tanesi söylenilmiş ve her kim bunları ihsa eder ise, anlayarak ezberler ise, iman ederse Allah Azze ve Celle onu cennete koyacağı bildirilmiş idi. İlla da 99 tane demek değildi bunun manası. Allah'ın isimlerini ancak Allah bilir. İşte demin de ifade ettiğim gibi bir rivayete göre Allah Azze ve Celle'nin isimlerindendir Ramazan. Demek ki Allah'ın isimleri bilemediğimiz kadar çoktur. Ramazan ayı dendiği zaman akla ilk gelmesi gereken şey aslında evvela Kur'an'ın nazil olmasıdır. Kur'an'ın nazil olması konusunu düşünmemiz gerektiği gibi nefislerin tezkiyesini de düşünmemizi icap eder. Ramazan aslında nefislerin tezkiyesiyle ilgili, Allah Azze ve Celle'nin insanı medeni yapmak için göndermiş olduğu şerefli bir aydır. İnsan nefsine hakim olmadığı müddetçe nasıl medeni olacak? Nefsine hakim olmayanların medeni olabilmeleri mümkün müdür? Nefsinin esiri olanların medeni olması mümkün müdür? Bütün farzlar ve haramlar insanı medeni yapmak içindir. Oruç da aynı şekilde. Namaz nasıl ki insanı münkerden, fuhşiyattan muhafaza ediyor ise, kötülüklerden ve hayasızlıklardan koruyor ise, oruç da aynı şekilde insan nefsini parlatır, insan nefsini tezkiye eder, insan ruhunu temizler. Bütün ibadetler esas itibariyle cihada hazırlık içindir. Allah Azze ve Celle namazı da bunun için emretmiştir, orucu da, zekatı da. Bütün ibadetler nefsi tezkiye edecek bir takım fiillerdir. Nefsi tezkiye etmek ve insanın ruhunu temizlemek, insanı kendi nefsinin esiri olmaktan kurtarmak ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmasını sağlamaya dönüktür. Bu amaca dönüktür. Namaz bir yönden insan nefsini terbiye ederken oruç başka bir yönden terbiye eder. Oruç bir yönden terbiye ederken zekat başka bir yönden terbiye eder. Bütün ibadetler bir şekilde terbiye eder. Allah Azze ve Celle nefsin ayıplarını bilir. Nefsin zayıf noktalarını bilir ve nefsin o zayıf noktalarını Allah bu şekilde kapatır. Her birini bir şekilde bir ibadet ile terbiye eder. Kuvvetlendirir ta ki nefsinin esiri olmasın diye. Çünkü insan nefsinde 4 haslet var, İmam Gazali'nin de ifade ettiği gibi. İnsanda köpeklik hasleti de var, domuzluk hasleti de var, şeytanlık hasleti de var, meleklik hasleti de var. İnsanın vazifesi bu üç hasleti zapturapt altına alıp, köpeklik, domuzluk ve şeytanlık hasletlerini kontrol altına alıp, insanın meleklik hasletine ulaşmasını sağlamak, insanın meleklik hasletinde ilerlemesini sağlamak ve diğer üç hasleti zayıflatıp bu hasleti güçlendirmek. İşte bütün ibadetlerin de maksadı bundan ibarettir. Allah Azze ve Celle bu şekilde insan nefsini terbiye eder ve diğer kötülüklerden, kötü hasletlerden muhafaza etmeye çalışır. Namaz insanı bir şekilde köpeklik hasletinden muhafaza eder. Oruç başka bir şekilde aynı hasletten muhafaza eder. Zekat başka bir şekilde aynı hasletten muhafaza eder. Bütün ibadetler bu kötü hasletlerden muhafaza etmek amacına dönüktür. Ve Allah Azze ve Celle işte insanın nefsini kontrol altına alabilmesi için böyle ibadetler emreder. Nefsini kontrol altına alamayanların aleme verebileceği bir şey yoktur. Nefsini ıslah edemeyenlerin, kendi içinde inkılabı başaramamış olanların alemlerde inkılap başarabilmesi mümkün değildir. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden kendi nefsini ıslah edenleri tebrik ediyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diyor. Müminler kurtulmuşlardır. Aynen öyle قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا onlar da kurtulmuştur. Nefsini tezkiye edenler. Demek ki mümin olanların nefsini tezkiye etmesi lazım. Felaha ermek isteyenlerin demek ki nefsini tezkiye etmesi icap eder. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden nefsi tezkiye maksadına dönük olarak böyle bir ibadeti de emretmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim önce namazı emretmiş, ondan sonra zekatı emretmiş, ondan sonra haccı emretmiş. Allah Azze ve Celle bu ibadetleri methederken, bunları överken, bunları yapanları da överken El-Haşi'ine vel-Haşi'at vel-Mutasaddiqine vel-Mutasaddiqat ve-Saimine ve-Saimat buyuruyor. Önce namaz kılanlardan bahsediyor. Huşu içinde namaz kılan erkekler ve huşu içinde namaz kılan kadınlar. Sonra zekat veren erkekler ve zekat veren kadınlar. Ve sonra oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Allah Azze ve Celle ibadetlerin bu üç ibadetin içerisinde bir yönüyle en kolay olan namaz ile başlamış, ondan sonra ondan daha zor olan zekata geçmiş, ondan sonra zekattan da zor olan oruca geçmiştir. Demek ki her ne kadar bugün tersine bir durum görülüyor ise de, her ne kadar bugün namaz kılmadığı halde oruç tutan insanlar varsa da, ama Allah Azze ve Celle hakikatte orucun bütün bunlardan daha zor olduğuna işaret etmek için bu şekilde sıralamıştır. Önce namaz kılanlar, ondan sonra zekat verenler, ondan sonra oruç tutanlar. Demek ki sıralama bu şekilde yapıldığına göre namaz demek ki zekattan daha kolay, zekat da oruçtan daha kolay. Demek ki oruç bütün bunlardan daha zor olsa gerek. Allah Azze ve Celle bu şekilde sıralamış olduğuna göre ve ibadetlerde kolaydan zora doğru bir gidiş olduğuna göre, demek ki en sona bırakılmış olan, hacdan evvele bırakılmış, namazdan ve zekattan sonraya bırakılmış olan oruç demek ki namazdan ve zekattan daha zordur aslında. Ama diyeceksiniz ki bugün durum böyle değil. Bugün namaz kılmadığı halde oruç tutanlar var. Alnı secdeye gitmediği halde orucunu kaçırmayanlar var. Hatta belki cumalara bile gitmediği halde orucunu kaçırmayanlar var. Bayramdan bayrama gidip de orucunu kaçırmayanlar var. Nasıl oluyor peki? Hakiki namaz zor olduğu gibi hakiki oruç da işte öyle zor. Evet, eğer bunlar gerçekten orucu hakkıyla tutmuş olsaydılar o oruç çok daha zor gelecekti namazdan. Gerçek oruç namazdan daha zordur. Gerçek oruç zekattan da zordur. Fakat insanlar gerçek orucu, insanların içerisinden gerçek orucu tutanlar o kadar azdır ki, gerçekten orucun kendisini tuttuğu insanlar o kadar azdır ki, Orucu tutuyorsak bile oruç bizi ne kadar tutuyor tartışılır. Orucun bizi tutması icap eder idi. Fakat oruç insanları tutmuyor, insanlar orucu tutuyorlar. İşte durum böyle olunca böyle bir oruç tabii ki kolay geliyor. Namaz kılmayan, zekat vermeyen, namaz kendisine zor gelen, zekat kendisine zor gelen adama oruç zor gelmiyor. Çünkü gerçekte anlattığım manada bütün azalarla oruç tutmak zor olduğu için o şekilde oruç tutulmuyor. Orucun en kolay şekline başvuruluyor. Oruç bu manada üç kısımdır. Avamın orucu ve sonra havasın orucu ve havasların da havasının orucu. Avamın orucu midenin oruç tutması. Bildiğimiz oruç, yememek içmemek şeklinde olan oruç. Havasın orucuna gelince onlar bütün azalarıyla oruçlarını tutarlar. Bütün azalarla, gözleriyle, elleriyle, ayaklarıyla, bütün azalarıyla oruçlarını tutarlar. Havasların en havasının orucuna gelince, peygamberlerin, evliyanın, salihlerin orucuna gelince, onlar ise oruçları sadece mideleriyle değil, hatta sadece havasların orucu gibi azalarıyla da değil, onlar aynı zamanda kalpleriyle de oruçlarını tutarlar. Onların oruçları kalpleriyle olan oruçtur. Onlar öyle bir oruç tutarlar ki kalplerinde Allah'tan başka bir şey bırakmazlar. Tebettüle ulaşmışlardır. Kur'an peygambere hitaben ve ümmetin içerisinden de layık olanlara hitaben ve tebettel ileyhi tebtile buyurur. Ey Resulüm, Rabbine tebettül edeceksin. Tebettül makamına ulaşmaya çalışacaksın. Tebtil ederek, yani kendini başka şeylerden kesmek suretiyle Allah'tan başka her şeyden kesinmeye çalışacaksın. Tebtil yapmak suretiyle tebettüle ulaşacaksın. Demek ki bir müddet kendini kesmeye çalışacaksın. Nefsini zapturapt altına alabilmek için uğraşacak, gayret göstereceksin. Tebtil edeceksin, yani kesmeye uğraşacaksın, aksi halde başaramayacaksın. Ama daha sonra öyle bir makama geleceksin ki artık tebtile gerek kalmayacak. Tebtil de çünkü insanı meşgul eder. Kendini haramlardan kesmeye çalışmak, sadece Allah'a yönelmeye çalışmak, dünyaya meyletmekten kendini alıkoymaya çalışmak. Tebtil, o da insanı meşgul eder. Mücadele, o da insanı meşgul eder. Halbuki asıl olan şey ise mücadelenin de ötesine geçip artık mücadele etmesine bile gerek kalmayacak bir makama ulaşmak. Tebettüle ulaşmaktır. Allah'tan başka her şeyden tamamen kesilebilmek. Sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelebilmek. Ruhbanlaşmadan, dünya ahiret arasında dengeyi muhafaza etmek suretiyle, ruhbanlığa kapılmadan, mağaralarda yaşamayı, evlenmeden yaşamayı düşünmeden, yememeyi, içmemeyi, insanlık dışı bir hayat yaşamayı düşünmeden, haddi aşmadan, dinin istediğin ötesine geçmeden dengeli bir hayat. İşte tebettül böyle bir hayat. Allah'tan başkasından alakanın kesilmesi, ama bunu yaparken de dengeyi muhafaza ederek bunu yapabilmek. Allah Azze ve Celle dışında diğer mahlukata temayül göstermeden ama insanca yaşamak, namerden muhtaç olmamak, bu şekilde bir hayat sürmek. İşte Allah Azze ve Celle'nin insana önerdiği hayat bu idi. Ve tebettel ilahi tebdile, kendini başka şeylerden kesmek suretiyle tebettüle ulaş ey Resulüm. Ve ey Resulün izinden gidenler, ona ittiba edenler, tebtil ile tebettüle ulaşmaya çalışın. Bir müddet kendinizi kesmeye çalışacaksınız. Fakat sonunda artık o gayrete de gerek kalmayacak. Tebettüle ulaşacak ve kesileceksiniz. Artık haramlara uymamak, haramları yapmamak sizi zorlamayacak. Artık onlara karşı sabretmenize bile gerek kalmayacak. Artık doğru bir hayat yaşayabilmek size kolay gelecek. Aksine haram bir hayat yaşamak, işte o size zor gelmeye başlayacak. İşte Allah Azze ve Celle öyle bir hayata ulaşabilmek için insanın nefsinin terbiye etmesi gerektiğini biliyordu. Allah Azze ve Celle insanların bir medeniyet kurmasını istiyordu yeryüzünde. Medeniyeti kuracak olanların ise nefislerini ıslah etmeleri lazım idi. Nefislerini ıslah etmeyenler yarın güç ve kuvvet ellerine geçince bir Firavun kesilecek, bir Karun kesileceklerdir yeryüzünde. Bütün Firavunlar ve bütün Karunlar bunlardan ibaret. Böyle insanlardırlar. Hakikatte bunlar eğer fakir olsaydılar Firavun kesilemeyeceklerdi. Karunluk taslayamayacaklardı. Bunlar ben yaptım ben ettim diyemeyeceklerdi. Benim marifetim diyemeyeceklerdi. Güçsüz olsaydılar, fakir olsaydılar bunlar bu şekilde zalim olamayacak, Firavunlaşamayacak, Nemrutlaşamayacak ve Karunlaşamayacak, kendinden bilmek gibi bir günaha giremeyeceklerdi. Bunlar neden böyle bir duruma geldiler? Çünkü bunlar kendilerinden biliyorlardı artık. Güç ve kuvvet ellerine geçmişti. Nefislerini ıslah etmeden böyle bir güce ulaşınca kendilerini kaybediyorlardı. Bütün Firavunlar ve Nemrutlar böyledir. Güç ve kuvvet ellerine geçince kainatın sahibini unutur. Kendisini de unutur. Bir siperimden yaratıldığını unutur. Ve işte o zaman Firavun vardır artık yeryüzünde. Artık o bir Firavundur, o artık bir Nemrut olmuştur. Siperimden yaratıldığını unutmuştur. Kainatın sahibini unutmuştur. Ve işte o zaman artık ona Firavun diyebilirsiniz. Artık ona Nemrut diyebilirsiniz. İşte Allah Azze ve Celle insanın nefsini terbiye ediyor ki insan Firavunlaşmasın, Karunlaşmasın. Oruç tutacak ki kendisinin acziyetini hissedecek. Bir lokma yemek yemediği zaman belinin iki büklüm olduğunu görecek ki kendisinin bir hiç olduğunu anlayacak. Bir lokma ekmeğe ne kadar muhtaç olduğunu anlayacak. Bir damla suyu içmediği zaman dilinin, damağının kuruduğunu görecek ki anlayacak zayıflığını. Anlayacak acizliğini. Kainatın sahibinin karşısında biri hiç olduğunu anlayacak. Hiç olduğunu anlayabilmesi için oruç tutması lazım idi. Hiç olduğunu anlayabilmesi için secde etmesi lazımdı. Hiç olduğunu anlayabilmesi için Allah'ın yap dediklerini yapması, yapma dediklerinden kaçınması lazım. Yapmamız gerekenler bize hiç olduğumuzu öğretir. Yapmamamız gerekenler de bize hiç olduğumuzu öğretir. Bizim firavunlaşmamızı engeller. Kendimizi bir şey zannetmemize engel olur. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanın nefsini ıslah eder ki insana yarın güç ve kuvvet verdiği zaman bu insanlar azgınlaşmasınlar. Nefsini ıslah etmeyenler toplumları ıslah etmeye kalkışmamalı. Nefsinde ıslah gerçekleştirmemiş olanlar büyük işlere soyunmamalı. İğneyle kuyu kazabilmek için bir toplumun ıslah çalışmaları, bir toplumda inkılapların gerçekleşebilmesi, iğneyle kuyu kazabilecek şekilde nefsini ıslah etmiş, sabrı öğrenmiş olan kimselerin yapabileceği bir şey. Cüneyt bin Muhammed'in dediği gibi, sabır nedir? Sabır, acıları yüzünü ekşitmeden yudumlayabilmektir. Böyle bir nefsi terbiyeye ulaşabilmektir. Acılar olacak ve yüzünü ekşitmeden o acıları yudumlayabileceksin. Şikayet etmekten vazgeçeceksin Rüveym'in ifade ettiği gibi. Hiçbir şekilde şikayetçi olmayacaksın. İşte Allah Azze ve Celle öyle bir insanın meydana gelebilmesi için böyle ibadetler emrediyor. Acıları yüzünü ekşitmeden yudumlayabilecek insanların meydana gelebilmesi, şikayet etmeyen insanların meydana gelebilmesi, işte bu ibadetler yapmalarıyla mümkün olacak. Allah Azze ve Celle ne emretmişse bir takım hikmetleri var elbette ki. İşte Ramazan böyle bir ayın adı. Ramazan ayı dendiği zaman insan evvela nefsini ıslah etmesi gerektiğini düşünmeli. Ramazan Kur'an'da tek zikredilen aydır. 12 ayın içerisinde Allah Azze ve Celle'nin sadece zikrettiği ay Ramazan'dır. Ondan başka bir isminin, başka bir ayın ismi zikredilmiyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an buyuruyor.
O Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir buyuruyor. Ramazan adını Kur'an'da zikrediyor. Bu Ramazan ayı için bir şereftir. Ve o ayı şereflendiren ise o ayda Kur'an'ın nazil olmuş olmasıdır. Allah Azze ve Celle nefsimizin ıslahının gerçekleşebilmesi için böyle yollar öneriyordu Müslümanlara. Bütün insanlara, o yüzden esasında bütün dinlerde de oruç var idi. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği semavi, semadan gelmiş olan Allah'ın gönderdiği bütün şeriatlerde de var idi. Evet, Allah'ın dini bir tanedir, daha evvelce defalarca ifade ettiğim gibi. Bir Allah'ın birden fazla dini olacak değil. Ama şeriatları arasında fark olur. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği şeriatlar arasında peygamberden peygambere fark olacaktır. Bir peygambere belki iki vakit namaz emredilirken bir başkasına üç vakit, bir başkasına beş vakit, belki bir başkasına on vakit namaz emredilebilir. Fakat Allah Azze ve Celle Ramazan orucunun bütün ümmetlere farz edildiğini bize ifade eder. Çünkü bütün ümmetlerin ihtiyacıdır bu. Bütün ümmetler namaz kılıyordu. Bütün ümmetlere Allah Azze ve Celle namazı da emretmiş idi, orucu da. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumusiyem kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey müminler, evvelkilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Evvelkilere farz kılındığı gibi. Kema kutib. Evvelkilere farz kılınmış olduğu gibi. Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi. Kema kutibe yani kema furidem. Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yani sizden evvelkilere yazıldığı gibi. Yani sizden evvelkilere de farz olarak yazılmış idi. Yani sizden evvelkilere de Ramazan ayında yazılmış idi. Bazı rivayetler zaten Yahudi ve Hristiyanlara da Ramazan ayında orucun yazıldığını ifade ediyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi. Yani sizden evvelkilere de farz olarak yazılmıştı. Sünnet olarak, müstahap olarak, mendup olarak değil. Sizden evvelkilere de Ramazan'da yazılmıştı. Yani başka bir ayda değil. Sizden evvelkilere de bu şekilde 30 gün olarak, 29 veya 30 gün olarak yazılmıştı. Yani 31 gün değil, 28 gün değil. Ve sizden evvelkilere de size yazıldığı gibi yazılmıştı. Yani yeme ve içme haram edilmişti gündüzleyin. İmsak vaktinden itibaren, şafağın atmaya başlamasından itibaren, güneşin batmasına kadar yazılmıştı yani. Evvelkilere de aynı şekilde yazılmıştı yani, ama onlar bozdular. Onlara da aynı şekilde yazılmıştı. Din aynı olduğu gibi oruç da aynıydı. Kema kutiba alellezine min kablikum. Evvelkilere, sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Yani bir tek size yazılmış zannetmeyin. Bu ibadete bütün insanların ihtiyacı vardı ve Allah bütün insanlara yazdı bunu. Bir milletin ihtiyacı var da diğerlerin ihtiyacı yok zannedilmesin yani. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin dini aynı olduğu gibi, evet şeriatları arasında fark olsa bile hepsinde ortak olan noktalar da varmış demek ki. Namaz hepsine yazıldığı gibi oruç da hepsine yazılmış demek ki. Demek ki bütün şeriatların da gayesi aynı imiş. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu bütün kanunların, bütün ibadetlerin de demek ki gayesi aynı imiş. Belki Allah evvelki bir peygamber zamanında başka bir şekilde ceza tayin etmiş olsa bile, mesela hırsıza tayin edilen ceza bize verilen, bize emredilenin dışında bir şey olsa bile, fakat demek ki bazı şeyler aynı imiş. Ve demek ki şeriatların hepsinin gayesi de maksadı da aynı imiş. Allah Azze ve Celle işte o manada size de yazıldı ama evvelkilere yazıldığı gibi buyurur. Evvelkilere yazıldığı gibi. Onlara da yani Ramazan'da yazıldı denilmek isteniliyor olabilir. Onlara da bir ay yazıldı denilmek isteniliyor olabilir. Onlara da farz olarak yazıldı denilmek isteniliyor olabilir. Yani onlara da müstahap veya mendup değildi. Onlara da farz idi. Ve size farz kılındığı gibi onlara farz kılındı. Yani nasıl ki siz yemek içmek, ve cinsi münasebetten uzak durmak zorundaysanız, aynen onlar da sizin gibiydiler ama onlar bozdular. Siz de bozmayasınız ha denilmek isteniliyor yani. Ya eyyühellezine emenu kutiba aleykumus siyam. Ama nasıl yazıldı? Keme kutiba alellezine min kablikum. Size yazıldı ama evvelkilere yazıldığı gibi. O halde onların dinlerini ve şeriatlerini bozduklarını bilin. Nasıl ki iman esaslarını bozdular. Hazreti Uzeyr'i Allah'ın oğlu ilan etti Yahudiler. Hazreti İsa'yı da Hristiyanlar Allah'ın oğlu ve Allah olarak, ilah olarak ilan ettiler. Nasıl ki dinlerini, iman esaslarını bozdularsa, aynı şekilde şeriatlarını da bozdular. Bu da gayet beklenilen bir şey. İman esaslarını, itikadı bozanlar, nasıl olur da ameli meseleleri bozmazlar ki? İtikat ondan çok daha önemlidir. İtikadı bile bozmuş olanlar nasıl olur da şeriatı bozmaz? Nasıl olur da ibadetleri bozmazlar ki? Onlara da Allah Azze ve Celle o şekilde farz kılmış idi. Keme kutiba alellezine min kablikum. Onlara da 30 gün olarak farz kılınmış idi. Rivayetlerden anlıyoruz ki onlara bir aram. Onlar Allah Azze ve Celle'nin 30 gün olarak emretmiş olduğu bu ibadete iki musibetle karşılaştılar. Bu musibetlerden Allah bizi kurtarırsa bunu 10 gün ilave edeceğiz demişlerdi önce. 30 günü 40'a çıkardılar Allah onları o musibetten kurtarınca. Sonra ikinci bir musibetle karşılaştılar. Ve tekrar Allah Azze ve Celle bizi bundan kurtarırsa 10 gün daha ilave edeceğiz dediler. 50 güne çıkardılar. Bu şekilde davrandılar. Bir başka rivayete göre bir 10 gün ilave ettiler. Sonra o musibet kalktıktan sonra kralları ağzından hastalandı. Kral o zaman öyle bir adakta bulunmuştu. Eğer dedi Allah beni bu hastalığımdan kurtaracak olursa bir hafta daha ilave edeceğim orucam. Bir hafta daha ilave ettim. Ondan sonra 47'ye çıkardım. Ve sonra bir başka kral geldi. Neden 50 olmasın ki dedi. O da 50'ye çıkardım. Bu şekilde dinlerini bozdular, şeriatlarını bozdular. Bir rivayette bunları 30 gün olarak tutmaları gerekiyordu. Bizim gibi 10 gün geriye geliyor ve bütün mevsimlere rastlıyordu. Böylece insan bütün mevsimlerde oruç tutmayı öğrensin diye Allah Azze ve Celle bu şekilde takdir ediyordu. Her sene 10 gün geriye gelecek ve böylece bütün mevsimlerde, uzun mevsimlerde de kısa mevsimlerde de, sıcakta da soğukta da tutmayı öğrensin. Her olaya, her şarta, her duruma uygun hale gelsin diye insanlar, Allah Azze ve Celle onları, insanları adeta bir komando eğitimi gibi eğitimden geçirmek için, bütün zamanlarda, bütün mevsimlerde oruç tutturuyordu. Onlara da böyle emredilmiş idi. Onlar düşündüler, dediler ki böyle sıcak zamanlara denk geliyor. Bu şekilde olmasın dediler. Ne yapalım diye düşündüler. Alimlere oturup istişare yaptılar. İstişare sonucunda dediler ki biz bunu rahat olan bir mevsime alalım. Her zaman baharda tutalım. Ve bundan dolayı da kefaret olarak da 10 gün ilave edelim dediler. 30 günü 40 güne çıkardılar. İşte daha sonra krallar hasta olunca da Allah onu o hastalıktan kurtarınca 47'ye çıkaracağını vaat etmişti. 47'ye çıkarmıştı. Sonra bir başka kral 50'ye çıkarmıştı. İşte bu şekilde bozdular dinlerini. Bizim de bu şekilde olmamamız için yevmişek denilen o şüpheli günde, yani Şaban'ın 30. günü mü, yani bugünkü gibi. Bugün mesela Şaban'ın 30. günü. Bugün mesela yevmişek idi. Şüpheli bir gün idi. Bugün de oruç tutmak ulemanın ifade ettiği şekilde mekruh olarak görülmüştür. Yevmişek'te oruç tutmak mekruh olarak kabul edilmiştir. Nafile olarak tutulabilir. Ama Ramazan niyetiyle tutmak mekruhtur. Çünkü bu şekilde Ramazan'a bir gün ilave etmiş olmak gibi bir tehlike söz konusudur. Eğer bu şekilde davranacak olursak Hristiyanlara benzemiş oluruz. Ondan dolayı o yevmişek denilen şüpheli gün Şaban'ın 30'u mudur? Hilal yani görülememiş 29'undan. sabahında Ramazan başlıyor mu başlamıyor mu anlayamamışız yani. Ya bakamamışız, görememişiz. Tabii ki mutlaka müminler bakmaya çalışacaklar. Dünyanın uygun yerlerinde gözlemleyecekler. Hem çıplak göz ile hem de teleskoplarla vesaire bir takım cihazlarla bu görevi yapmak zorundadırlar. Madem ki Allah Azze ve Celle bunu emretmiştir, onlar da bunu yapmak zorundadırlar. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ buyurulduğuna göre, her kim ki o Ramazan hilaline şahit olacak olursa Ramazan orucunu tutsun. Madem ki kim şahit olacak olursa buyuruluyor, o halde demek ki çıkılacak ve bakılacak. Şahit olunulacak, hesap yapmak suretiyle değil. Hesap yapmak suretiyle olmuş olsaydı, o zaman Allah Azze ve Celle şehide ifadesini kullanmazdı. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ O ayı kim müşahede eder, kim şahitlik ederse, yani kim Ramazan hilalini görür de şahit olacak olursa, o zaman işte onun şahitliğini itibar etsinler, şahitliğine itibar etsinler ve o şekilde hepsi bütün müminler Ramazan'a başlasınlar. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Eğer göremeyecek olurlarsam, Şaban'ın 29'unda çıkıp bakarlar da Ramazan hilalini göremeyecek olurlarsa, o takdirde Peygamberimizin ifade ettiği gibi Şaban 30'a tamamlayacaklar. Ondan sonraki gün otomatikman Ramazan olacak, hükmü rü'yet. Demek ki 31 çekemeyeceğine göre, Şaban'ın hiçbir kameri ayın 31 çekme ihtimali yok. Bütün kameri aylar ya 29 gündür ya 30 gündür. Dolayısıyla 31 olamayacağına göre ondan sonraki günün Ramazan olduğu artık kesindir. Kesin olduğundan dolayı hükmü rü'yet orada geçerlidir. Ama hesap yoluyla yapılacak olursa bu da hükmü rü'yet kapsamına alınılamaz. Çünkü hesapta hata ihtimali vardır ama Şaban'ın 31. gününün olma ihtimali yoktur. Ondan dolayı nasıl ki Şaban'ın 30'undan sonraki gün hilal görülmese bile yine de Ramazan sayılıyor, hükmen görülmüş gibi kabul ediliyor yani, aynen ona kıyas edip de hesabı da ona kıyas ederek hesap yoluyla hükmen görmüş gibi kabul edilemez. Bu yanlış bir kıyas olur. Çünkü hesapta hata ihtimali vardır. Ama hatta hesap uzmanlarının kendi arasında ihtilafı da bilinmektedir. Mısır takviminde başka bir gün yazarken, Türkiye'nin takviminde başka bir gün yazar. Orada da uzmanlar var, burada da uzmanlar var. Ya bu uzmanlar uzman değil ya da bir takım siyasi oyunlar var. Her neyse sonuçta uzmanlar da anlaşamıyorlarsa kendi aralarında ve onların tespit ettikleri tarihler farklı oluyor ise, neden biz böyle ihtimalli bir şeye, sağlam olmayan bir şeye dayanalım da, neden Peygamberimizin ortaya koymuş olduğu o ölçüyü kaçıralım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara benzemeyelim diye, orucumuza bir gün ilave etmiş olmayalım diye o yevmişek denilen günde oruç tutmayı emretmedim. Aksini söyleyebilirdim. Şaban'ın 29'unda hilali göremezseniz eğer, siz yine de Ramazan olabilir ihtimaliyle Ramazan'a başlayın da diyebilirdi. Madem ki o gün şüphelidir, o takdirde o gün Ramazan olabileceğinden ötürü Ramazan'a başlayın, gerekirse bir gün fazla olsun eksik olmasın diyebilirdi. Ama Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle demedim. Tam tersine buyurdu ki, o zaman Şaban'ı 30'a tamamlayın. Evet, onun da yanlış olma ihtimali var. Şaban belki de 29'dur, 30 değildir. Ama Resulullah böyle bir ölçü koymuştur. Kesin olsun diye ve aynı zamanda Ramazan'a bir gün ilave etmiş olmayalım diye, Hristiyanlara benzemeyelim diye, bir bid'at ortaya koymuş olmayalım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hassas davranıyordu. O ölçünün ortaya konulmasının sebebi bu. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın. Eğer göremezseniz Şaban 30'a tamam edin. Sonra yine Ramazan'dan sonra Ramazan'ın 29'unda bakın hilali gözleyin. Eğer göremezseniz hava bulutlu olur da bir sebepten dolayı göremeyecek olursanız Ramazan'ı 30'a tamam edin. Ondan sonraki gün de bayram edin buyurdum. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir ölçü koyduğuna göre o ölçüye uymak zorundadır müminler. Bunun dışındaki yollar bid'at yollar olarak görülmeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu şekildedir. Hadisler bu şekilde gelmiştir. Biz hesap bilmeyiz buyuruyor Peygamberimiz. Biz hesap bilmeyiz derken kendisini kastetmiyor sadece. İleride ümmetinin içerisinden uzmanların çıkacağını da biliyor Resulullah. İleride ilmin gelişeceğini de biliyor Resulullah. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin çıkıp da hilali gözlemesini istiyor. Biz hesap bilmeyiz ve bakarız buyuruyor. Bakın hilali görürseniz Ramazan'a başlayın. Bir daha görürseniz bayram edin buyuruyor. Demek ki o şekilde davranılmalı. Eski ümmetlere benzememek için bu ölçüleri dikkate almak icap eder. İşte eski ümmetlerde de bu şekilde oruç farz idi. Ya eyyühellezine emenu kutibe aleykumusiyem keme kutibe alellezine min kablikum. Evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Onlara da Ramazan'da farz kılındı. Onlar da yemeyecek, içmeyecek cinsi münasebetten uzak duracaklardı. En azından bu kadarcığını yapacaklardı. Ama bozdular. Hem gününü değiştirdiler, bahar mevsimini aldılar. Hem günlerini değiştirdiler, mevsimi değiştirdiler, hem günleri değiştirdiler. Hem mevsimi değiştirip baharı aldılar. Hem günlerini değiştirip 40'a çıkardılar, sonra 47'ye, sonra 50'ye çıkardılar. Sonra tekrar 1'e indirdiler. Ve şu anda Hristiyanlar sadece bazı günlerde kendilerine göre bir takım oruçlar icat ettiler. Yahudiler de aynı şekilde Tevrat'ta oruç emredilmez. Sadece Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 40 gün oruç tuttuğu ifade edilir. İncil'de de oruç emredilmez, oruçlu olanlar övülür. Riyakarlar yerilir, kınanır. Ne Tevrat'ta ne de İncil'de oruç emredilmiyor. Bu şunu gösteriyor, demek ki kitaplar bozulmuştur. Şeriatlar değiştirilmiştir. Allah Azze ve Celle evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı dediğine göre demek onların kitaplarında da olmalıydı. Tevrat'ta şu anda mevcut olmalıydı. Zebur'da şu anda mevcut olmalıydı. İncil'de olmalıydı. Ama yoksa demek ki onların değiştirdiğini ispat ediyor bu. Allah Azze ve Celle onlara da emretmişti ama onlar kaldırdılar. Neyi zor gördülerse onu kaldırdılar. Hakiki oruç gerçekten de zordur. Sadece midenin oruç tutması değil, azaların oruç tutması, gözün, kulağın, elin, ayağın oruç tutması, hatta kalbin oruç tutması kolay değil. İşte böyle zor bir ibadeti görünce onun sevabını düşünmeyip o ibadeti terk ettiler. Yahudiler mesela son zamanlarda Kudüs'ün kurtarılmasının hatırına bir hafta oruç tuttuklarını iddia ediyorlar. Öyle bir şey icat ettiler. Kendi kafalarına göre oruçlar koyuyor, oruçları çıkartıyorlar. Temmuz ayında bir gün oruç koydular. Ağustos ayında bir gün oruç koydular. Kendi kafalarına göre böyle birer gün oruçlar koydular. Hristiyanlara gelince kilise liderleri de kafalarına göre oruçlar tayin ettiler. Kimi alimlerim, kimi kilise liderleri eti haram kıldı. Oruç olarak et yememeyi, perhizi yani gösterdiler. Kimi balık yemeyi, kimisi süt yemeyi, kimisi yumurta yemeyi. Hayvani gıdaları kaldırdılar. Ve bunun adına da oruç dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle bize nasıl emretmiş ise onlara da aynı şekilde emretmiş idi. Size oruç farz kılındı dedikten sonra كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ buyurulduğuna göre evvelkilere de demek ki bize farz kılındığı şekilde farz kılınmış. Sadece perhiz diyebileceğimiz şekilde hayvani gıdalar değil. Bütün yemeler ve içmeler imsak vaktinden itibaren güneşin batımına kadar demek ki onlara da yasaklanmış. Demek ki sadece perhiz biçiminde bir oruç değilmiş onların orucu da. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle buna işaret ediyor. Onların bozduklarına işaret ediyor. Şimdi işin ruhuna bakalım, şekli önemli değil diyen bir takım görüşler ortaya atılıyor İslam aleminde. Bir takım kendini bilmezler, reform yapmak isteyenler, dinin hükümleri üzerinde oyunlar oynamak isteyenler yahut da bu oyunları anlayamayacak kadar gafil ve cahil olanlar, kalbinde maraz olanlar, kendini ilim adamı zannedenler, onlar da böyle laflar ediyorlar. Bunlar da Hristiyanların, Yahudilerin bozduğu gibi dini bozma gayreti içerisinde midirler acaba? Bunların içerisinden bir kısmı böyle bir gayret içerisinde olsa da, bir kısmı da gafletinden ve cehaletinden böyle laflar ediyor. Biz işin ruhuna bakalım, şekli önemli değil diyorlar. Mesela Allah Azze ve Celle hırsızın elinin kesilmesini emretmiş ise, biz onu almayalım, onun şekli önemli değil. Onu almayalım, onun ruhunu alalım. Yani Allah hırsızlığı önleyebilmek için caydırıcı bir ceza olsun diye onu tayin etmişti diyorlar. Onu değiştirelim, bugün başka bir ceza tayin edelim yerine diyorlar. Ve bizim bu koyacağımız da Allah'ın kanunu sayılabilir diyorlar. Çünkü biz ruhunu Allah'tan alıyoruz diyorlar. Diyorlar da diyorlar ve kendi içtihatlarını, içtihat bile sayılamayacak heva ve heveslerini Allah'ın hükmü yerine getirmek istiyorlar. Onlar bir takım görüşler beyan edeceklermiş. Allah'ın hükmü yerine onlar hükümler koyacaklarmış. Ve bu hükümler de Allah'ın hükmü sayılacakmış, böyle iddialarda bulunuyorlar. İşte onların mantığıyla bakılacak olursa, o zaman namazın da ruhunu alalım şekli önemli değil diyecekler ileride. Henüz onu söylemiyorlar. Orucun da ruhunu alalım şekli önemli değil diyecekler ileride. Bugün söylemiyorlarsa da onun yerini hazırlıyorlar. Ahkam üzerinde oyunlar oynuyorlar. Değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle o günkü insanları ancak o kadar değiştirebilirdi. O yüzden onlara öyle hükümler koydu. O hükümler Allah'ın son hükmü değildi diyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin son hükmünü biz koyacağız diyorlar. Bizim koyduğumuz hüküm bu çağa uygun olacak. Ruhunu Allah'tan alacağız. Şeklini biz belirleyeceğiz diyorlar. Ve bu şekilde koydukları hükmün de Allah'ın hükmü sayılması gerektiğini iddia ediyorlar. Bu şekilde Hristiyanlar gibi dinlerini bozacaklar. Halbuki ruhunu gönderen kim ise şeklini gönderen de odur. Ruhunu göndermek hakkı kimin ise şeklini göndermek hakkı da onundur. Hem ruhunu göndermek ona ait, hem şeklini göndermek ona ait, hatta hem de boyasını göndermek de ona ait. Sıbgatallah ve men ahsanu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyası kimdir? Allah'ın boyasından daha güzel boyayacak olan, Allah'ın boyasından daha güzel bir boya var mı? Ondan daha güzel boyayacak olan var mı? Ve biz sadece onun kullarıyız, ona kulluk ederiz. İşte Allah Azze ve Celle dinin ruhunu gönderen de o. Şeklini gönderen de o, boyasını gönderen de o. Madem ki boyayı gönderen de odur, şekli gönderen de odur, o halde insanların bu mesele üzerinde görüş beyan etme hakları yoktur. Allah Azze ve Celle durumu böyle ifade ettiği halde Hristiyanlar gibi dinleri üzerinde bir takım reformlar yapmak isteyenler, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu dini bugünkü beşeri düzenlerle uzlaşır hale getirebilmek için, bugünkü beşeri düzenlerle çatışmasını önlemek için, medeniyetlerin çatışmasını önlemek için İslam'ın içini boşaltmayı düşünenler, İslam'ın şeklini değiştirerek bugünkü insanların istediği şekle getirmek isteyenler, Batı medeniyetiyle uzlaşmak için dini bozma gayreti içerisinde olanlar, işte o meseleler üzerinde müminler dikkatli olmalı. Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlerin dinlerini böyle bozduğunu ifade ediyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadiste bid'atı önlemek için ne kadar hassas davrandığını gösteriyor. İki kişi peygamberimize gelmişlerdi. Bir adam dedi ki ya Resulallah, benim oğlum bu adamın yanında çalışıyordu. Bu adamın hanımıyla zina etmiş. Ben çocuğumun affedilmesi için bir sürü hayır hasenat yaptım. Koyunlar, keçiler, develer verdim Allah yolunda. Allah oğlumu bağışlasın diye. Sonra alimlere danıştığım alimler böyle olmaz dediler. Zinanın cezası koyun keçi değildir dediler. Ben de sana geldim, sen hüküm ver ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, koyunlar, keçiler, develer sana geri verilecek. Senin oğluna 100 değnek vurulacak çünkü çocuğu bekar idi. Senin oğluna 100 değnek vurulacak ve bir yılda sürgün edilecek. Ve bir adamı da öbür adamın hanımının yanına gönderdi Efendimiz. Dedi ki git o kadına sor, eğer itiraf ederse recm edin. Çünkü kadın evli bir kadın idim. İşte bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamın yapmış olduğu o koyunların, keçileri, develeri infak etmesini reddediyordu. Dinde bir bid'atın başlamaması için zinanın hükmünün ne olduğunu açıklıyordu ama başka bir hükmün yapılmasına da engel oluyordu Resulullah. Madem koyunları, keçileri vermişsin, haydi onlar da senin namına infak olsun, sana sevap olsun da diyebilirdim. Ama asıl cezası da şudur diyebilirdi. Hayır, öyle demedi Resulullah. Dine bir şey ilave etmiş olmamak için öyle buyurdu, koyunlar, keçiler sana geri verilecek dedi. Onları geri al dedi adama. Çünkü dine böyle bir şey sokuşturmana müsaade etmem. Zinanın hükmü bellidir. Cezası bellidir. Bunun cezası içerisinde böyle bir şey yoktur. O halde dine böyle bir şey ilave edemezsin. Allah Resulü bid'at konusunda bu kadar hassas davranıyordu yani. Müminlere de bunu öğretiyordum. Hiçbir şekilde müminlerin dine bir şey sokuşturmasına müsaade etmiyordu. Onun için Yevm-i Şek'te de oruç tutulmasının mekruh olduğu İslam tarafından bildirildi. Madem ki Yevm-i Şek'te oruç tutmak müstehap olarak görülmemiş, mekruh olarak görülmüş, işte bu bize ne kadar bu meseleler üzerinde dikkatli olunması gerektiğini ispat ediyor. Allah Azze ve Celle oruç ile müminlere hem kendi acziyetlerini hatırlatır. Aç kaldıkları zaman, takatsız düştükleri zaman ne kadar aciz olduklarını hatırlarlar. Bir lokma ekmeğe, bir damla suya ne kadar muhtaç olduklarını hatırlarlar. Bir taraftan fakirlerin durumunu anlarlar. Başarıları çektikleri zaman fakirin halini anlar. Elleri, tansiyonları düşüp de elleri titremeye başladığı zaman fakirin halini anlar. Ve ümmet-i Muhammed arasında, insanlık arasında kardeşliğin gelişmesi sağlanır. Onların halini anlayanlar onlara yardım etmek ihtiyacı duyarlar. Onlara yedirme, onlara yardım etme ihtiyacı duyarlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde oruç ile hem sıhhati güçlendirir, hem kalbi güçlendirir, hem toplumda kardeşliği güçlendirir, hem insani duygularımızı kabartır. İnsan olduğumuzu hatırlarız, medeni bir varlık olduğumuzu hatırlarız. Bir fakirin, bir fakiri gördüğü halde ona hiç yardım etmeyi düşünmeyen insan medeni sayılabilir mi? İsterse uzaya gitsin, böyle bir insan medeni sayılabilir mi? Elleri titreyen bir fakiri gördüğü zaman bir lokma yemek yedirmeyen adam medeni sayılabilir mi? İsterse profesör olsun, medeni sayabilir misiniz? Böyle bir millet isterse uzaya gitsin, onları medeni sayabilir misiniz? Öyle bir milletin isterse yolları tertemiz olsun, isterse cep telefonunu icat etsin, İsterse uçağı icat eden millet olsunlar, bunlar bu halleriyle medeni sayılabilirler mi? İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde bizi medeni yapmak istiyor. Nefsi ıslah edeceksiniz, nefislerimizi ıslah edeceğiz ki yeryüzünde bize verilmiş olan vazifelerimizi yerine getirebilelim. Allah Azze ve Celle yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşı ve mücadeleyi emretmişti bize. Böyle bir şeyi başarabilmek nefsi ıslah ile mümkün olabilir ancak. Nefsini ıslah etmeyenlerin yeryüzünde bütün dünya ile mücadele edebilmesi mümkün müdür? Siyahıyla beyazıyla bütün insanlara meydan okuyabilmesi mümkün müdür? Kırmızısıyla siyahıyla bütün insanlara meydan okuyabilmesi mümkün müdür? Nefsini terbiye etmeyenin cihat edebilmesi, nefsini terbiye etmeyenin malını Allah yolunda verebilmesi mümkün müdür? Bu ibadet insanın nefsine karşı özgürleşmesini sağlar. İnsanın nefsine karşı özgürleşmesini ve şeytana karşı özgürleşmesini sağlar. Nefsine karşı özgürleşmek isteyen insan bu ibadetlere önem verecek. Nefsine karşı köle olmaktan kurtulmak istiyor ise bu ibadetlere önem verecek. Aksi halde nefsi onu rezil duruma düşürecektir. Nefsine karşı mücadele etmeyi öğrenemediği için nefsi onu rezil duruma getirecek. Allah yolunda mal harcamak kendisine zor gelecek. Heva ve hevesi uğrunda mal harcamak ona kolay gelecek. Şeytana itaat etmek kolay gelecek, Allah'a itaat etmek zor gelecek. Allah yolunda malını harcamak zor gelirken, şehveti uğrunda mal harcamak kendisine kolay gelecek. Rezil durumlara düşürecek nefsi onu. İşte oruç gibi ibadetler insanın nefsine karşı özgür olmasını sağlar. Aslında sabrın insanda kökleşmesini sağlar. Oruç insanın sabrının güçlenmesini sağlar. Sabır akılla nefsin çatışması değil midir? Sabır din ile heva ve hevesin, nefsi arzuların, şehvetin çatışması değil midir? Akıl bir şey söyler, nefis başka bir şey söyler. Heva ve heves başka bir şey söyler. İşte o zaman insan aklının dediğini yapıyorsa eğer sabredebiliyor demektir. Din bir şey söyler, heva ve heves başka bir şey söyler. Dinin dediğini yapabiliyorsa insan sabredebiliyor demektir. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde insana sabrı öğretmiş olur. Oruç insana sabrı öğretir. Her ibadetin bir faydası var. Her birisi insanı bir yönden eğitir. Namaz insanı asker yapar. Müminler ezan okunduğu zaman askerlerin toplan borusu çaldığı zamanki gibi bir araya toplanırlar ve saf saf olurlar, asker gibi düzen alırlar. Onları bir yönden cihada hazırlar, asker yapar. Oruç onları başka bir yönden cihada hazırlar. Cihada giden adam cihatta aç kalır, susuz kalır. İşte Allah Azze ve Celle onları bu şekilde cihada hazırlar. Oruç ile onları hazırlar. Cihatta insan malını harcaması icap eder. Oruçta, zekatta bir şekilde insanı böyle hazırlar. Oruçta insanlar birbirine ikramda bulunur, malını harcar. Zekatta insan malını harcar, cihada hazırlık yapmış olur. Hac da başka bir şekilde insanı cihada hazırlar. Cihat demek uzun mesafelere gitmek demek. Yorulmak demek, uykusuz kalmak demek. Terlemek demek, toz toprak içinde kalmak demek. Hacda bütün bunlar olmaz mı? Cihat demek, para harcamak demek. Hacda bu olmaz mı? Hac bütün bunları toplar. İşte Allah Azze ve Celle her bir ibadetle bir maksadı güder ve o maksadı gerçekleştirir. Ekseriyetle ulema sabrı üç kısma ayırmışlardır. Farzlara karşı sabır, haramlara karşı sabır ve musibetlere karşı sabır. Her ne kadar bu şekilde üç kısma ayrılmış ise de bunu dörde ayırmak mümkün değil demek değil bunun manası. Elbette ki dördüncüsü de bulunur, beşincisi de bulunabilir. İşte mesela dördüncüsü nimetlere sabır olarak ifade edebiliriz. heva ve hevese karşı sabır, nimetlere karşı sabır, sıhhate karşı, bolluğa karşı sabır, imkanlara karşı sabır. Yani insanların bir kısmı farzlara karşı sabır gösteremez, farzları yerine getiremez. Mesela namaz kılamaz ya da oruç tutamaz. Yahut da insanların bir kısmı farzlara karşı sabır gösterir ama haramlara karşı sabır gösteremez. Namaz kılar ama mesela gözünü haramdan koruyamaz. Oruç tutar ama mesela gözünü haramdan koruyamaz. Zekat verir belki, farzı yapabilir, hacca gidebilir belki. Ama mesela kendini faizden korumaya çalışmaz. Helal kazanç konusunda dikkatli olmaz, o meselede haramdan kendini koruyamaz. Demek ki insanların bir kısmı farz mevzuundan sabır gösteremez iken, bir kısmı haram mevzuunda sabır gösteremez. Bir kısmı da musibetler konusunda sabır gösteremez. Başına bir musibet geldiği zaman farza karşı sabır gösteren, haramlara karşı sabır gösterip haramlardan kendini koruyan adam, bir bakmışsınız ki musibetlere karşı sabır gösterememiş. Ve işte o zaman isyan etmiş ve günaha düşmüş. O da o meselede zayıfmış demek ki. Demek ki herkesin bir zayıf noktası olabilir. Birisi tamamen bütün meselelerde zayıf iken, birisi iki meselede, birisi bir meselede zayıf olabilir. İşte aynen bunun gibi bir de nimetlere karşı sabır. Bazı insanlar da buna karşı sabrı gösteremeyeceklerdir. Sıhhate karşı sabır gösteremeyecek. Allah'ın vermiş olduğu mala mülke karşı sabır. Sıhhate karşı sabır, güce karşı sabır gösteremeyecek. Ekseriyetle kitaplarımızda nimete karşı sabır diye bir bahis yoktur. Nimete karşı şükürden bahsedilir. Evet biliyorum nimete karşı şükür diye bir mevzu da var. Ama benim anlatmak istediğim o değil. Evet nimete karşı şükür de lazım. Fakat aynı zamanda nimete karşı sabır da lazım. Nimete şükredilir de nasıl nimete şükredileceğini biliyoruz da, nasıl şükür yapılacağını tahmin ediyoruz da, nimete sabır da ne demek diyebilirsiniz. Nimete sabır, insan o nimetler elinde olduğundan, o güç ve kuvvet elinde olduğu zaman, o gücü ve kuvveti, o nimetleri yanlış istikamette kullanmaması, mesela ona karşı yani sabır gösterebilmesi, mesela bir padişah güç ve kuvvet elinde olduğu zaman zulüm yapabilecek bir güce sahip iken zulmetmemesi, istediği adama zulmedebilir iken yine de medeni davranabilmesi, zulmetmemeyi başarabilmesi, işte bu bir sabırdır. Nimete karşı sabır gösterebiliyor demektir. Bugün bakın mesela dünyanın süper gücü o süper gücüne karşı sabır gösterebiliyor mu? Söyler misiniz? Irak'a saldırabilmesinin sebebi nedir? Yalan dolan bir takım laflarla Irak'a saldırması esas itibariyle o nimete karşı sabır gösteremediğindendir. Nimete karşı sabrı ancak salihler gösterebilirler. Belki musibetlere karşı sabrı kafir de gösterir Müslümandan. Kafir de sabreder Müslümandan. Ama Müslüman olay başına geldiği anda sabreder. Musibet başına geldiği andan itibaren sabreder. Ama cahile, ama gafile, ama kafire gelince bir ay ah eder, vah eder, sızlanır, yakınır, durur. Allah'ı adeta kullara şikayet eder. Ondan sonra sabreder. Öyle bir sabrın artık kıymeti kalmamıştır. Yüzünü ekşiterek acıları yudumlamak sabretmek değil. İşte o şekilde kafirin sabrı, fasığın sabrı, gafilin ve cahilin sabrı. Nasıl ki sabır bu değil gerçekten. Aynı şekilde mümin güce karşı sabrederken, güç ve kuvvet elinde olduğu zaman, dünyanın süper gücü iken insanlara zulmetmemek için dişini sıkar. Çünkü güçlü olan insanın güçlü olan insanın o gücünü kullanmaması, insanlara zulmetmemesi için sabretmiş olması, sabrı öğrenmiş olması icap eder. Aksi halde güç onu o gücü kullanmaya sevk edecektir. Amerika'nın şimdi o gücünü kullanması gibi, haksızca, zalimce, alçakça, kalleşçe kullanması gibi, fakir, zayıf düşmüş milletleri, onların kanını emmesi gibi, 1,5 milyon Iraklıyı kalleşçe, alçakça öldürmesi gibi, işte bütün bunlar nimete sabredememektir. Allah Azze ve Celle nimet verir, o nimete şükür lazım, sabır lazım iken, onlar o gücü kuvveti görünce insanlara zulmeder. Kendilerinin bir sperimden yaratıldığını unutur. Ondan sonra yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlar. Allah'ın dünyasında oturduğunu unutur. Adeta ilahlık taslar. Ve Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmayacak, benim dediğim olacak demeye başlar. İşte bu nimete karşı sabredememek. Bu zulüm nimete sabretmemenin sonucudur. İşte onun için Allah Azze ve Celle güç ve kuvvet vermeden evvel müminleri Mekke'de yıllarca eğitmiş idi. Yıllarca müminlere sabrı öğretti Mekke'de. Mekke'de bir sürü zulüm yapılıyordu Müslümanlara. Allah Azze ve Celle onlara sabredin diyordu sadece. وَلِرَبِّكَ فَاسْبِرْ buyuruyordu. Rabbin için sabredeceksin ey Resulüm. Rabbin için değer yani. Rabbin için sabredeceksin, sabrı öğreneceksin evvela. Sabrı öğrenmeden eğer güç ve kuvvet sahibi olacak olursan, sen de zulmetmeye başlarsın. Gücünü, kuvvetini yanlış şekilde kullanmamak için sabrı öğrenmen lazım evvela. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle onlara Mekke'de sabrı öğretti, cihadı emretmedi, onlara sadece sabrı öğretiyordu. Sabrı öğrendiler, öğrendiler, öğrendiler. Sonra Medine'de İslam devleti kurdular. Kimi Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer gibi halife oldu. Kimi Halid bin Velid gibi koskoca orduların komutanı oldu. Kimi Suriye gibi Diyar-ı Şam denilen koca koca devletlerin valisi oldu. Fakat hiçbirisi azgınlaşmadılar. Dünyanın büyük bir kısmını kısa bir sürede fethettiler. Peygamberimiz zamanında koskoca Arabistan yarımadası, 6-7 tane Türkiye eder, o kadar büyük bir toprak parçası, Peygamberimiz zamanında 7-8 sene içerisinde fethedildi. Daha sonra 30 sene içerisinde 4 halife döneminde, o söylemiş olduğum Arabistan yarımadasından da birkaç kat daha büyük topraklar fethedildi. Sonra Abbasiler ve Emeviler dönemlerinde de nice topraklar fethedildi. İşte bütün bunlar, bütün bu fetihler gerçekleştiği zaman müminlerin yeryüzünde krallık taslamaması için, bizim dediğimiz olur diyeceklerden olmamaları için sabrı öğrenmeleri, nefislerini ıslahı öğrenmeleri gerekiyordu. O yüzden Ömer oldular ama zulmetmediler. Halid bin Velid oldular, zulmetmediler. Ve bu şekilde yeryüzünün adaleti tesis etmeye çalıştılar. Neden buralara kalkıp geldiniz diyordu İran orduları başkomutanı Rüstem. İslam ordusundan bir nefere, önde gelenlerden biri olan Ribi İbni Amr'a soruyordu. Neden kalkıp ta Medine'den buralara, İran'a kadar geldiniz? Ne istiyorsunuz bizden diyordu. Size mal vereyim, mülk vereyim, gidin buralardan diyordu. O meşhur insanın söylediği söz şudur. Biz mal mülk için gelmedik. Ganimet için gelmedik. Biz öyle bir orduyla geldik ki, biz, nicelerimiz var ki evinden çıkarken Allah'a şöyle dua etmişti. Allah'ım bir daha beni eve geri döndürme. Allah'ım beni bu savaşlarda şehit kıl. Ben böyle bir orduyla geldim diyordu. Sen ise bana diyorsun ki sana mal vereyim, mülk vereyim. Altın vereyim, gümüş vereyim, at deve vereyim diyorsun, anlamıyorsun. Biz neden buralara kadar geldik anlamıyorsun. Biz böyle bir orduyla geldik, şehit olmak isteyen bir orduyla geldik. Sizin kadınları şarabı sevdiğiniz kadar, rahatı sevdiğiniz kadar şehadeti seven bir orduyla geldim ben diyordu. Neden geldiniz peki o halde? Ta oralardan kalkıp da neden geldiniz? Diyordu ki biz kula kulluğu kaldırmaya geldik. Biz, siz insanları kendinize kul köle ettiniz. Yeryüzünde Allah'lık tasladınız, ilahlık tasladınız. Siz de halbuki bir kuldan ibarettiniz. Etten, kemikten ibarettiniz. Ama nefsinizi ıslah etmediniz. Kendinizi bir şey zannettiniz. Spermden yaratıldığınızı unuttunuz. Acıktığınız zaman başınız döner, düşersiniz. En ufak bir mikrop sizi yatağa düşürür. Aciz bir varlıksınız, bir hiçsiniz ama bunu unuttunuz. İnsanları kendinize kul köle yapmaya kalkıştınız. İşte biz insanlara özgürlüklerini vermeye geldik. Allah'a kul olmalarını sağlamaya geldik. İşte biz insanlara kul olmaktan onları kurtarmaya geldik. Bunu söylediği zaman İslam ordusu onlardan daha zayıf idi aslında. Fakat koskoca süper güç İran ordularının başkomutanının karşısında bu söyleniyordu. Şimdi adeta Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın karşısında söylenmesi gibi bir şey bu. Rusya'nın Genelkurmay Başkanı'nın karşısında söylenmesi gibi bir şey bu. Çin'in Genelkurmay Başkanı'nın karşısında söylenmesi gibi bir şey bu. Böyle söylüyordu Allah Resulü'nün talebesi. Biz insanlara kul olmamayı öğretmek için geldik. Siz onları kendinize kul yaptınız. Sanki onları siz yarattınız. Onların üzerinde sizin dediğiniz oluyor. Halbuki Allah'ın dediği olmalı. İşte nefsini ıslah etmiş olanlar, güç ve kuvvet eline geçse bile bu davadan sapmaz. Güç ve kuvvet eline geçse bile, bir firavun kesilmez, bir süper güç olsa bile, yine de benim dediğim olacak demez. Allah'ın dediğini gerçekleştirmeye çalışır. İşte orucun da maksatlarından biri bu. Namazın da maksatlarından biri bu. Bütün ibadetler sonuçta insana insanlığını öğretmek, kulluğunu öğretmek içindir. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin Ramazan ayının kıymetini bilmelerini istiyor. Nefsi ıslah etmelerini istiyor. Her Ramazan ayında birkaç kötü huyumuzu değiştirmeyi hedef edinmeliyiz kendimize. Hangi kötü huylarımız var ise içinden bir iki tanesini seçip hiç olmasa onun üzerinde durabilmeli ve Allah'a bol bol dua edip ya Rabbi şu kötü huyumdan beni kurtar diyebilmeliyiz. Korkak isek mesela ya Rabbi beni cesurlardan kıl, kalbimi sağlam tut, ya Rabbi benim ayağım kaymak üzere, ayağımın kaymaması için bana yardım et. Ve sabbit akdamene, ayaklarımızı sabit kıl. Ve ansurna alel kavmil kafirin demeli. Kafirlere karşı yardım istemeli. Şu mübarek Ramazan ayında bütün müminler için de dua etmeli. Biz burada rahat bir şekilde Ramazan ayını geçirirken, Irak'ta her gün bombalar patlıyor. Müminler yüzer yüzer, 150-150, 200-200 şehit ediliyor. Her tarafta bombalar patlıyor. Afganistan'da bir çeşit, Irak'ta başka bir çeşit, Filistin'de başka bir çeşit zulüm devam ediyor. Kafir güçler her tarafta müminlere zulümler yapıyor. Adeta Ramazan'da daha da arttırıyorlar. Zulümlerini daha da arttırıyorlar. Her sene Ramazan'ın başlangıcında ve Ramazan'ın içerisinde, hatta özellikle Kadir gecelerinde de zulümlerini arttırıyor. Ve Reagan'ın 87'de söylediği gibi son İsmailoğlu'nu çölün derinliklerine hapsedinceye kadar mücadelemiz devam edecektir demişti Amerikan eski başkanım. İşte onu gerçekleştiriyor ve Ramazan ayında daha da zulümlerini arttırıyorlar. Bir taraftan dinler arası diyalog diyorlar. Bir taraftan medeniyetler ittifakı diyorlar, yalan söylüyorlar. Allah Azze ve Celle müminlerin gözlerini açsın. Allah Azze ve Celle Ramazan ayını değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Ramazan dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olduğu, sadece oruç tutmak değil, sadece nefsi ıslah da değil, aynı zamanda zekatı da hatırlamalı, aynı zamanda itikafı da hatırlamalı, sünnet namazlardan çok daha önemli olan, Peygamberimizin en önemli sünnetlerinden olan itikafı da hatırlamalı. Ramazan dendiği zaman müminler her türlü nefsi ıslahını hatırlamalı ve bunların içerisinde en önemlisi de Kur'an'ın bu ayda nazil olmuş olması. Şehr-i Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an onda nazil olmuştur. Huden linnâs, insanlar için hidayet kaynağıdır. O Kur'an insanlar için hidayettir. Doğruyu gösteren o Kur'an bu ayda nazil olmuştur. Huden linnâsi ve beyyinâti minel hudâ vel furkân. Ve insanlara hem hidayet kaynağı ve hem de hidayetin delilleri olarak ve hakla batılı ayıran, doğruyla yanlışı ayıran bir furkan olarak Allah Azze ve Celle bu ayda bu kitabını indirmiştir. Bu ayda Allah Azze ve Celle bu kitabı indirmeye başlamış. Bu manaya da gelebilir. Unzile fihil Kur'an. Allah Azze ve Celle bu ayda bu kitabı, Kur'an'ı indirmeye başlamış olabilir. Yani Hira'da gerçekleşen olay, oku hadisesi, Peygamberimiz oku dedikten sonra İkra bismi rabbikellezi halak ile başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti, Kur'an'ın ilk nazil olan ayetleri yani bu ay içerisinde, yani Kadir gecesinde nazil olmuş oluyor. Yahut da Allah Azze ve Celle bu ayda toptan olarak Beytül İzze'den en yakın semaya indiriyor. Toptan olarak indirdi öncelikle kitabını. Allah Azze ve Celle en yakın semaya evvela Kur'an'ı toptan indirdi. Sonra oradan 23 sene içerisinde Peygamberimize peyderpey indirdi. Çünkü Allah yeni bir nesil meydana getirmek istiyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle inzal ile indirdi. Hem tenzil ile toptan hem de inzal ile indirdi. Allah Azze ve Celle bu şekilde en yakın semaya bir defa da toptan, sonra oradan Peygamberimize peyderpey indirdi. Ve bu toptan indirme olayı Ramazan ayı içerisinde gerçekleşti. İmam Ahmed'in rivayetine göre, Allah Resulü'nden gelen bir rivayette Peygamberimiz buyurmuş ki, İbrahim'e verilen sahifeler Ramazan'ın ilk gecesinde indirildi. Musa'ya verilen Tevrat Ramazan'ın 6. gecesinde indirildi. Davud'a verilen Zebur Ramazan'ın 12. gecesinde indirildi. Hazreti İsa'ya verilen İncil Ramazan'ın 13. gecesinde indirildi. Ve Peygamberimize verilen Kur'an ise 24. gecesinde, Ramazan'ın 24. gecesinde indirildi. Demek ki o sene Ramazan ona tesadüf etmiş olabilir. 24. geceye tesadüf etmiş olabilir. Demek ki Allah Azze ve Celle Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde yer değiştiriyor da olabilir. Böyle bir ihtimal de var. 27. gecesinde olma ihtimali yüksek olsa da, işte bazı rivayetlerden, bazı hadislerden 24 olma ihtimalinin de olduğunu, başka ihtimallerin de olduğunu görüyoruz. 21, 23, 25, 27, 29 gibi başka ihtimallerin olduğunu da biliyoruz. Ama işte bu rivayetler hepsi gösteriyor ki sonuç itibariyle Ramazan ayında indirildi. Ve bütün kutsal kitaplar, Allah'tan gelen bütün kitaplar hepsi Ramazan ayında indirildi. Ve Ramazan'ın şerefli olmasının sebebi bu. Sadece Ramazan ayında oruç tutulduğu için şerefli değil. Sadece Ramazan ayında nefisler tezkiye edileceği için değil. Ramazan ayında fakirlerin hali anlaşılacağı için değil. Ramazan ayında açlığa alışılacağı için değil. Başka bir takım sebepler için de değil. Ama hepsinden çok daha önemlisi Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Geçmişte de Peygamberimize de hep Ramazan ayında indirildi. Ramazan'ın şerefi buradan geliyor. Dolayısıyla müminler Ramazan ayı dendiği zaman evvela bunu anlamalı. Kur'an'ın ve geçmiş kitapların bu ayda indiğini, bundan dolayı şerefli olduğunu, o halde o Kur'an'ın mesajını anlamak gerektiğini düşünmeli. Madem ki bu ayda indiriliyor, Kur'an ve Kur'an şeref veriyor aslında Ramazan ayına. Hakikatte Ramazan Kur'an'a şeref vermiyor. Kur'an Ramazan'a şeref veriyor. Onun içindir ki Kur'an üzerinde durulması lazım. Kur'an'ın mesajının anlaşılması lazım. Yoksa böyle gafil ve cahil bir şekilde Ramazan ayında teravih namazlarında camiler doldurulmuş olsa bile, böyle merkez cami gibi büyük camilerin önlerinde kilometrelerce uzunluğunda araba konvoyları olsa bile, başka zamanlarda oruç, başka zamanlarda namaz kılmayanlar teravih namazlarında camileri doldursa bile, hatta gafil ve cahil bir şekilde namaz kılanlar teravih namazlarında camileri doldursa bile, Kur'an'ın mesajını anlamaya gayret göstermedikleri müddetçe bu zilletten kurtulmak mümkün değil. Oruç tutmakla bu ümmet kurtulmayacak. Teravih namazlarıyla bu ümmet kurtulmayacak. Allah Azze ve Celle'nin kelamının manası üzerinde kafa yorulmadığı müddetçe kurtuluş mümkün değil. Kur'an'ın mesajı nedir? Allah bu kitabı neden indirmiştir? La ilahe illallah nedir? Bunlar üzerinde kafa yorulmadığı müddetçe ümmetin kurtuluşu mümkün değil. Kur'an'ın inmeye başlamasının ne kadar önemli bir hadise olduğu anlaşılmadığı müddetçe Peygamberimize oku denilmesinin, vahyin verilmeye başlanmasının ne kadar önemli bir hadise olduğu anlaşılmadığı müddetçe bu ümmetin kurtuluşu mümkün değil. Vahyin başlaması, Kur'an'ın gelmeye başlaması demek ne demek idi? Peygamberimize peygamberliğin verilmesinin manası neydi? O mağarada oku denilmesinin manası neydi, önemi neydi? Önemi nereden kaynaklanıyordu? Peygamberimiz oku denmesi şu manaya geliyordu. Artık yeryüzünde kula kulluk yapılmayacaktı. Artık yeryüzünde Allah'ın dediği olacaktı. Artık yeryüzünde İran'ın devri bitecekti. Mecusi süper gücün devri bitecekti. Mecusi süper gücün devri bittiği gibi Hristiyan süper gücün Bizans'ın da devri bitecekti. Artık kula kulluk bitecekti. Putperestliğin kökü kazınacak idi. Artık yeni bir hareket başlıyordu. Peygamberimize ikra denilmesinin manası buydu. Artık bir kitap geliyordu, yeryüzü değişecekti baştan başa. İnsanlar uyandırılacaktı. Artık insanlara bir dava öğretilecekti. İnsanlara şerefli bir varlık oldukları hatırlatılacaktı. Kula kulluk yapmamaları gerektiği onlara öğretilecekti. Kur'an'ın vahyedilmesinin başlangıcının işte manası buydu. Artık o süper güçlerin devri bitiyordu yavaş yavaş. Onların o sütunları devrilecek, onların ateşleri sönecekti. İşte Ramazan ayı geldiği zaman bunların anlaşılması icap eder. Kur'an nazil olmuştu bu ayda, işte bunun üzerinde durulması lazımdı. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Ramazan ayını hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sadece midelerimizi değil bütün azalarımızla oruç tutmayı nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek ay başlamış olduğu halde yeryüzünde her tarafta Müslümanlara zulümler devam ediyor. Müminleri güçlendir ya Rabbi. Müminleri güçlendir ya Rabbi. Kafirlerin güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Hazreti Musa'nın ve Harun'un duasıyla sana dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Onların kalplerini sık ya Rabbi. Onların güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Seni sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.